İki konunun mübalağa edildiğini düşünüyorum. Birincisi bu asgari ücret zamlarının enflasyona olan etkisi. Diğeri de kurun enflasyona olan etkisi. Burada işte servet ve gelir arasındaki açılan makasa hep değiniyoruz. Orantısız zenginleşme ve bunun beraberinde gelen bir talep artışının asla kontrol edilemez oluşu. Yani şu anda lüks araba almak istiyorsanız sıraya falan girmeniz gereken bir evrende yaşıyoruz. Ama aynı zamanda da çiftçiler domateslerini çöpe atmak zorunda kalıyorlar pazar sonunda satamadıkları için. Yani zaten gitme yani tiyatroya, sinemaya gitme. O arabaya da binmeyi ver. İşte o ayakkabıyı da 2 sene sonra alsan ne olur? Tatil dediğin ne gerek var? Tatile de gitmeyi ver. Bir araba kendin alıyorsan bir araba bana ver. Veremiyorsan alma. Kendine de alma. Orada başka türlü bir şimdi bir medeniyet iddiasıyla
hareket
edildiğini.
Ama devlet çok büyük proje yapsın mesela aynı şekilde.
Devlet çok büyük projeler yapsın da belli bir kesim de tüketmeye devam edebilsin zaten.
Merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü Mesele Ekonomi yayında konuğumuz akademisyen, doçent, doktor Özge Öner. Hoş geldin.
Hoş bulduk Semih. Nasılsınız?
Sağ ol. Siz nasılsınız? İyisiniz.
Çok teşekkürler.
6-7 ay oldu, yazdı. O zaman konuştuk. Bazı şeyler değişti ama çok da büyük değişiklik yok esasında. Belli bir patikada gidiyoruz. Biraz iyileşmeye, kimyene göre kötüleşme hepsini konuşacağız. Biraz 2024 değerlendirmesi ve önümüzdeki en azından yakın vade ne olabileceğini sana soracağım. Ama bir yazınla başlamak istiyorum. Gazete Oksijen'deki son yazın. Belki bunu izleyenler için son yazın olmayabilir. 2024'teki son yazın Gazete Oksijen'de 2024 karnesini çıkarttın ve pek güzel bir not vermedin hoca olarak. Senden yaklaşık bir hafta sonra da Mehmet Şimşek birkaç paylaşım yaptı X'de. O da muhasebesini yaptı kendine göre. Onun çizdiği muhasebe oldukça farklı senden tabii ki. Benim sorum şu. Yani tabii herkes kendi perspektifinden bakıyor ama sen önce bir kendi perspektifinden anlatır mısın? 2024 nasıl geçti ekonomik açıdan? Ondan sonra Mehmet Şimşek'in yazdık gözüne birkaç soru soracağım.
Mehmet Bey'le benim karnemin birbirinden farklı olması kadar belki de öngörülebilir bir şey yok diyebilirim. Ben notu kıt bir hoca değilim aslında. Onu da söyleyerek başlayayım. Çünkü cebimizden çıkartıp vermiyoruz yani notu. Orada bir duruma dair bir genel aslında analiz biraz azıcık mizahi bir yerden yapmak istedim. O yüzden otur sıfır dedim. Çünkü 2024 bizim için bence çok enteresan geçti. 2023'te görevi devralmasından sonra Mehmet Bey'in hep benim sıklıkla dile getirdiğim bir hadise vardı. O da Mehmet Bey'i konumladıkları yer aslında bizim mahalle diyeyim, yani bizim cenahın da hoşuna gidecek bir şekilde bir teknokrat. İşte kendi donanımları itibariyle, deneyimleri itibariyle gelip doğru şeyleri doğru zamanda yapma gücüne sahip ve bu özerk alanda verilmiş bir bağımsız unsur olarak, bir bağımsız aktör olarak servis edildi. Ve fakat benim sıklıkla söylediğim hadise şudur ki Mehmet Bey aslında bir siyasetçi gibi bakmamız lazım. Şimdi o yüzden göstergeler, veriler ne gösterir ne göstermez, ekonomik göstergeler ne gösterir ne göstermez diye sorduğumuzda aynı dataya siz baksanız hangi sahiplerle baktığınıza bağlı olarak bir yorum yapabilirsiniz. Ben baktığımda bambaşka bir yorum yapabilirim. O yüzden böyle daha ümit var bir yerden bu olup bitenleri 2024'ü analiz etmiş olması çok da şaşırtıcı bir durum değil şüphesiz ki. Benim gördüğüm ve yine burada da başka dostlarımızın da sıklıkla dile getirdiği hadise bu ekonomi programı dedikleri şey hala da tam olarak anlamadığımız, ucunu başını çok kestiremediğimiz, takvimine de çok anlamadığımız ve ekseriye bir takım düzeltmelerle hep yukarı yönlü enflasyonun yukarı doğru düzeltilmesiyle hep böyle bir revizyona gidilmesi zaruri bir şekilde hareket ettiğimiz bu ekonomi programının para politikasına sırtını çok yasladığı, Merkez Bankası'nın çok yalnız bırakıldığı, hazine ve maliye ayağının çok kısa kaldığı ve para politikasına bu denli aslında görev atfedilmesi ya da bu kadar fazla sorumluluk taksim edilmesi itibariyle de bazı tutarsızlıkları tecrübe etmek zorunda kaldığımız bir süreç 2024. Burada kastettiğim şey nedir? Yüksek faiz mevzusuna girerek başlayalım. En başından beri söylediğimiz zaten çok uzun süreli bir enflasyonist süreçten sonra faizlerin yükseltilmesi gerektiği, çok yüksekten hatta açılması gerektiğine dair bir fikir birliği vardı. Siyasi spektrumun neresinde olduğunuza bağlı olmamaksızın. Çok daha yumuşak bir başlangıç yapıldığını hep dile getirdik. Yani yüksek faiz mevzusuna baktığımızda orada aslında çok da fazla bir konsensus eksikliği olduğunu söylemek mümkün değil. Herkes faizlerin yükseltilmesi gerektiğine kaniydi. Hatta bu sürecin çok daha yavaş başladığı, çok daha temkinli hareket edildiğini de söylemek mümkün. Ve fakat bence bizim beklemediğimiz kur politikasıydı diye düşünüyorum. Bu kurun sabit tutulması, kurun sabit tutulacağına ya da kurun sabit tutulmaya devam edileceğine dair de yapılan beyanatlar. Bu şekilde aslında hem iç pazara hem de dışarıdaki aktörlere sürekli bir sinyal verilmesi. Rezervlerde bu yüksek faiz, düşük kur diyelim ya sabit kur, kirli kontrollü kur diyelim. Bu ikilinin yarattığı çok ciddi bir işte kağıt üzerinde iyileşme, bir şişmeye sebebiyet vermekle beraber reel sektörü tabii çok sert vurdu. Reel sektörde bilhassa sanayi ayağında üretim hacmindeki küçülmeye de baktığımızda bunu görebiliyoruz. İflas ve konkordato istatistiklerine baktığımızda da bunu görebiliyoruz. Bunun istihdama olan etkisine baktığımızda da görebiliyoruz. Hoş Mehmet Bey istihdam konusunda evet, çok pozitif. Fakat orada işsizliği nasıl tanımladığınız veya istihdam piyasasına iştiraki ne şekilde tanımladığınıza bağlı olarak aslında çok ciddi bir garabet olduğu aşikar ve bu maalesef bu yüksek faiz sabit kur stratejisine devam edileceğinin sinyallendiği bir ortamda 2025 için istihdama olan etkisi açısından baktığımızda da daha aslında kötü bir yere doğru evrileceğini gösteriyor bize.
Şimdi 2025'te biz 2024'ün benzerini yaşayacağız değil mi? Farklı seviye galiba olsa.
Korkarım daha kötüsünü yani benzerini yaşayacağımız kesin. Acı ilaç, acı evet, reçete anlatısı var ya. Evet. Ya işte bu 12 aylık, 18 ay işte totalde ama 2024'ü hadi ele alalım. Biz burada çok çektik. Şimdi artık bu senenin sonuna geldik. 2025'te biraz daha nefes alınmaya başlanacak diye bir durum yok. Bunu görebiliyoruz en azından. Ve ben dediğim gibi istihdam söz konusu olduğu zaman vaziyetin çok daha aslında sıkıntılı bir yere evrileceğini de düşünüyorum.
Ama mesela şimdi ekonomik faaliyetlerde küçük de olsa biraz toparlanma. İşte güven endekslerinde artışa var. Ve genel olarak 2025'in ikinci yarısına doğru, ikinci yarısında özellikle vatandaş bazında da işte enflasyonun biraz daha kontrol altına alındığı, şirketlerin finansmanının biraz daha rahatladığı, işte konut piyasasının biraz canlandığı, yavaş yavaş artık dipten dönüş senaryosu çiziliyor. Bu mümkün değil mi?
Yine işte ekonomik göstergeler ne gösterir ne göstermez diye bakmak lazım. Konut piyasasındaki canlanma kısmen artık faiz indirimine gidileceğinin sinyalleri verildiği için konut piyasasında yaşanan bir hareketlenme olarak bence okunmalı ve buna dair de çok böyle büyük bir anlatı bina etmeyi makul bulmuyorum o yüzden. Hep ötelenmiş bir takım talepler var orada ister istemez ve bunlar bir şekilde realize edilecek. Ekonomi döngüseldir yani. Yani bu kaçınılmaz bir durum. Talep de hakeza aynı şekilde incelenebilir. Orada da yani zaten o kadar artık sönümlendirilmiş bir talep vardı ki bundaki yukarı doğru bir ivmelenme sadece yukarı doğru ivmelendiği üzerinden değil yüzdesi nedir diye bakarak ancak makul bir şekilde değerlendirilebilir. Orada da ben böyle bir strüktürel bir değişiklik, bir anda piyasanın nefes almaya başladığı falan bir hikaye görmüyorum. Ve güven endeksleri söz konusu olduğunda da programa başlamadan önce de sizinle konuştuğumuzda söylediğim gibi yani %5 iyileşmiş o güven endeksi, %10 kötüleşmiş. Bunlar artık çok fazla bir anlam ifade etmiyor. Ve bunlar çok temporal. Maalesef güvensizlik dediğimiz hadise biraz yapışkan. O yüzden burada kısmi bir iyileşme her ne kadar trendin olumlu bir yere doğru evrildiğini bize söylese de güvensizlik ortamı baki. Ben çok umutlu değilim. Öyle olmak istiyorum, öyle konuşmak istiyorum ama sanayicilerle oturup kalktığım için bu aralar bilhassa çok sık. Orada çok böyle ümit var bir durum görmüyorum.
Umutsuz olmanın temel birinci sebebi olarak ne yazarsın?
İlk madde şüphesiz ki bu enflasyonla mücadele, dezenflasyonist süreç diye tanımlanan şeyin çok ciddi anlamda bir finans mühendisliğiyle yapılışı ve bu sebepten hangi kesimi ne şekilde etkilediğine çok fazla dikkat edilmeyişi. Ben iktisatçı arkadaşlarımla falan da sohbet ettiğim zaman hep bunu söylüyorum. Yani çekirdek enflasyon konuşuyoruz biz oturup değil mi? Bir anlam ifade etmiyor çekirdek enflasyon dediğin şey. Yani enflasyonun alt kırımlarına baktığın zaman orada çok daha garabet bir durum var. İnsanları ne şekilde etkilediği gelir düzeylerine göre, onların aslında hane halkı harcamalarında yüzde neye karşılık geldiğine göre baktığında. Burada çok güzel bir program yaptı sevgili Kerim Rota'yla Ömer Gencal. Ve şeyden bahsettiler yani hayata dair, yaşamaya dair her şey bu Türkiye'deki nüfusun çok ciddi bir yüzdesi için çok orantısız bir şekilde pahalılaştı geçtiğimiz sene içerisinde. Günün sonunda çekirdek enflasyonda yaşanan herhangi bir iyileşme bir anlam ifade etmiyor o yüzden. Eğer siz barınma, gıda ve hizmet sektörü dediğimiz şey işte kültür tüketimi, hayata dair tükettiğiniz şeyler kat ve kat artarken ya aradaki makas nasıl değerlendirdiğinize bağlı olarak değişmekle beraber 20 puanın üzerinde bazı enflasyonun alt kırılımında farklı kalemlerde. Ve bu insanların aslında bütçesine baktığınız zaman bu neredeyse tüketilebilir gelirin %100'üne karşılık düşüyor. O yüzden de bu güveni tekrar rehabilite edecek bir iyileşme yok. Toplumun belki de %80'i için diyelim. Eş zamanlı olarak da çok ciddi bir zenginleşme yaşandı evet, şüphesiz ki. Elinde mevduata koyabileceği bir varlığı olan insan için bulunmaz bir ortam. Bir de görece belirsizliğin de olmadı. En azından kurla ilişkili olarak. Yani hani kuru bir sabit tutuyoruz ve de sabit tutmaya devam edeceğiz sinyalinin verilmesi itibariyle. Orada çok orantısız bir zenginleşme yaşandı. Daha önce sizinle yaptığımız programlarda da söylediğim gibi bu talebi sönümlendirme obsesyonuyla sürekli bir takım hem para politikası hamleleri hem işte vergi mevzuatına dair değişiklikler yapılırken sürekli mesela es geçtikleri noktanın asıl talebi körükleyenin bu orantısız zenginleşen işte %10, %15'lik belki bir popülasyona denk gelecek bir kesime ait olduğu gerçeği. Hal böyle olunca da yani bu güven endeksleri ne anlam ifade ediyor? Bize çok da emin değilim açıkçası.
O da servet etkisinin enflasyon yarattığını mı?
servet etkisinin enflasyon yarattığını yine işte enflasyonun alt kalemlerinde görebiliyoruz ister istemez. Hizmet enflasyonunun hiçbir şekilde düşmüyor oluşu ya da istenen raddede düşmüyor oluşu bununla çok ilişkili.
Peki şimdi yılbaşı olması sebebi tabii maaş zamları, ücret zamları, emekli maaşları çok konuşuluyor. Artık 3 aşağı 5 yukarı veriyordu. Emekli maaşına belki küçük bir düzeltme ve iyileştirme yapılabilir. Ama genel olarak çalışanların çok memnun olmadığı, işverenlerin tamam absorbe edebileceğim seviyede dediği bir zam skalası var. Farklı farklı kesimlerde. Sen nasıl yaklaşıyorsun? Hem bunun zamların, şimdi biz çok dövizin enflasyon üzerinde etkisi, kurun enflasyon üzerindeki etkisini konuşuyoruz. Bir diğer konuşulan da maaşların, ücretlerin enflasyon üzerinde etkisi. Dövizi kontrol altında tutuyor iktidar ekonomi yönetimi. Hı. Şimdi maaşları da beklenen enflasyona yakın bir yerde yaptı maaş zamlarını. Bu esasında enflasyon yaratan çok iki tane temel değişken kontrol altında ciddi şekilde. Bu maaş zamları ya yılbaşında ve bir daha yapılmadığını düşünürsek enflasyonda gerçekten %20'ye düşen bir enflasyon görme ihtimalimiz var mı?
Kesinlikle %20 bandının görülebileceğini düşünmüyorum. Evet. Zaten bildiğim kadarıyla da düşünen de yok gibi
yok,
bir şey.
25'ler yani falan da mı zor?
Çok zor. Yani çok zor. %30'un altındaki herhangi bir enflasyon tahminini çok makul bulmuyorum şu anki gidişata bakılarak. Ya Kasım ayında enflasyon tahminine revize edilmesi zaten nedir yani? Nasıl bir durumdur? Yani gelmişsin artık yılın sonuna.
Bir ay, bir buçuk ay kalmış.
Böyle. Bu söylediğim çok tepki çekmeye müsait şu anda söyleyeceğim şey. Fakat çekinmeden de sıklıkla tekrarladığım bir husus. İki konunun mübalağa edildiğini düşünüyorum. Birincisi bu asgari ücret zamlarının enflasyona olan etkisi. Diğeri de kurun enflasyona olan etkisi. Bilhassa Merkez Bankası ayağında yani merkez bankacıların hem mevcut merkez bankacıların bu arada hem de geçmiş merkez bankacıların diyeyim kurun enflasyona olan etkisini mübalağa ettiğini düşünüyorum. Seninle yaptığımız programdan önceki sohbette de söylediğimiz gibi elinizde çekiç varsa her şeyi çivi görme durumu gibi yani ellerinde şimdi bir takım enstrümanlar var. Bu enstrümanlar bu para politikasına ilişkin enstrümanlar çok kısıtlı yani faizlerle veya kuru baskılayarak kontrol edebiliyorsun enflasyonu. Evet. Başka da bir şey yapamıyorsun. Bunu yapmak için ellerinden geleni hakikaten yapıyor bütün Merkez Bankası ahalisi şüphesiz. Fakat orada ben işte bu kurun enflasyona olası etkisinin mübalağa edildiğini düşünüyorum. Bu bir. İkinci konuda işte ücretlere yapılacak artışın enflasyona etkisi mevzusu. Burada şunu anlamak lazım. Ya ben sanayicilerin hakkını koruyarak peki ne olacak bu asgari ücrete %50 zam yapılsa ne olacak falan diye bir vaveyla koptuğu zaman bizim iktisatçıların arasında onlara hep şeyi telkin ediyorum. Yani oturup aslında gerçekten sanayicilerle konuşmanız lazım. Bu insanların ücret ödemekle alakalı bir tasarrufu yok. Temel problemleri üretim hacimlerinin düşmüş olması ve kur. Yani ilk başta size yakınacakları şey gider kalemlerindeki artıştan ziyade gelirdeki ciddi anlamda yaşadıkları düşüş. İstiyorlar ki aslında adam gibi ihracat yapabilsinler. Sattıkları malın değeri düşmesin. Hani volümü tutturabilmek için sürekli fiyatı kırmak zorunda kaldıkları bir evrende yaşamak zorunda olmasınlar. Tekrar yatırım yapabilecekleri bir alan açılsın. Ki bunun en önemli gereği şüphesiz finansmana erişim. Şimdi hal böyle olursa bu insanlar için %30 asgari ücrete zam yapmakla %40 asgari ücrete zam yapmak arasında da çok marjinal bir fark olmuş oluyor aslında. İnsanların elini bağlayan onların üretim kapasitesindeki düşüş. Hep söylüyorum bir şeyin bölüşmeden önce, bölüşme ilişkin bir şey konuşmadan önce üretim ilişkilerini anlamak lazım. Üretimde ne oluyor diye bakmak lazım. Ve çok azımsıyoruz, trivialize ediyoruz birçok anlamda bu sanayi üretimindeki düşüşü. Ama burada çok ciddi bir durumdan bahsetmek mümkün. Yani bu sadece X üretirken X eksi yüzde üreten bir fabrika gibi düşünmeyin bunu. Bunların hepsi birbirine bağlı çok ciddi anlamda organik bir ekosistemde faaliyet gösteren firmalar ve haliyle bu insanların maaş verebilme kapasitesini belirleyen de yine aynı para politikaları günün sonunda. O yüzden ücretleri diğer hadiselerden yani reel sektörü etkileyen diğer hadiselerden ayrı düşünmek çok makul değil.
Peki enflasyon ne etki ediyor? Hepsi etki ediyor tabii de. Diyorsunuz ki kurun etkisi abartılıyor ve maaşların ücretlerin etkisi de olduğundan fazla gösteriyor. Ondan yerine ne koyuyoruz? Enflasyonu yükselten arz tarafı mı yükseltiyor?
Arz tarafında hiçbir yükseliş olmadığı yani zaten bir talep obsesyonuyla enflasyonla mücadele edildiği aşikar ama burada işte servet ve gelir arasındaki açılan makasa hep değiniyoruz. Orantısız zenginleşme ve bunun beraberinde gelen bir talep artışının asla kontrol edilemez oluşu. Yani şu anda lüks araba almak istiyorsanız sıraya falan girmeniz gereken bir evrende yaşıyoruz ama aynı zamanda da çiftçiler domateslerini falan çöpe atmak zorunda kalıyorlar pazar sonunda satamadıkları için. Yani böyle bir ikililik bir coğrafya için çok makul değil. Kendi kendine yaşanacak bir süreç de değil. Yani bu ancak insan eliyle
uzunması lazım.
Evet yani piyasa bozucu bir şekilde ancak yaratılabilecek bir makastan bahsediyoruz. Bu kadar bir kapı duvar yıkan dezenflasyonist bir süreçten geçiyorsak eğer, rezervleri iyileştirmek obsesyonuyla yine diyeyim, yani bu rezerv obsesyonuyla bu yüksek faiz sabit kur mevzusu çok ciddi anlamda şüphesiz ki dışarıdan para çekti. Bilhassa carry trade'le veya işte kısa vadeli yatırımlarla kağıt üzerinde şıkır şıkır duran bir rezervimiz var. Ama bunun ne anlama geldiğini düşündüğümüz zaman aynı zamanda içeride de mevduata para koyabilecek ve bu vesileyle orantısız bir şekilde, yine kendimi tekrar ediyorum ama, zenginleşebilecek kesimin yaratı talebi çok önemsemedikleri de bir süreç olmuş oldu ister istemez.
Bu rezervi sokacağım da ondan önce şeyi sormak istiyorum. Şimdi sanayide dediğiniz üretimde bir verimsizlik ve orada bir sıkıntı var. Esasında bu büyük sanayicilerin, Türkiye'de büyük üreticilerin, reel sektörü büyük oyuncuların işte farklı oluşumlar. İşte TÜSİAD'ı var, MÜSİAD'ı var. Hem ideolojik olarak, hem ürettikleri yer olarak, hem coğrafi olarak çok farklı şirketlerden ve çok farklı holdinglerden, kurumlardan bahsediyoruz. Bunların bu işe yaklaşımını nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü mesela şeyi biliyorum. TÜSİAD olabilir deyince esasında Mermin Şimşek'e destek olan bir kurum. MÜSİAD eleştiriyor. Esasında TÜSİAD'a göre çok daha fazla eleştiren bir yerde duruyor. Özellikle ücret zanlı ihracat kısmında. Oradaki örgütleri, işveren örgütlerine nasıl yaklaşıyorsunuz? Ona yaklaşımları nasıl buluyorsunuz?
Mehmet Şimşek göreve geldiğinde çok travmatik bir süreçten geçtiği için herkes, Berat'lı Nebati'li yıllardan sonra bir kurtarıcı, bir mesih gibi yaklaşıldığı aşikar. Ve Mehmet Şimşek'i hala aynı iktidarın aslında yeni bir bakanı olmasına rağmen en çok sahiplenen kesim de görece muhalif diyeceğimiz. Muhalif demek de doğru değil orada ama iktidarla doğrudan ilişkili bir şekilde, belki de aleni bir şekilde ilişkiler üzerinden sermayesini
ve bazen eleştiren,
yer yer eleştirebilen, en azından bir cenah tarafından en çok sahiplenildiğini biliyoruz. Çok ironik bir durum aslında, değil mi? Yani çünkü evet, aynı iktidarın yeni bir ekonomi sürecine girildi. Yeni bir bakan.
Ve çok büyük bir demişlik yok yani, birkaç kadro
değişik. Bu arada da bu bakandan yapması beklenen de, yani textbook, ders kitaplarında anlatıldığı kadarıyla en azından rasyonel bir iktisadi politika yürütmesi. Rasyonel politikalara dönüş diye kendisinin de sıklıkla altını çizdiği üzere. Ben bu rüzgarın değiştiğini düşünüyorum. Yani hem TÜSİAD ayağında hem MÜSİAD ayağında, hem taleplerin hem şikayetlerin birbirine çok yakınsadığını gözlemliyorum. Benim intibam bu yönde. O yüzden bununla ilişkili de bir şeyler yazmaya gayret ettim Oksijen'de. Bizim anladığımız şekilde işte bir Rumeli sermayesi, İstanbul sermayesi, Anadolu kaplanları, eski para, yeni para filan gibi böyle bir hep bir dikotomi üzerinden biz sermayeyi anlata geldik bugüne kadar. Ama bugün bir masanın etrafında oturduğunuz zaman, yine hangi mahalleden geldiği önemli olmaksızın, insanların hem para politikasına ilişkin şikayetlerinin birbiriyle benzer olduğunu görüyorsunuz. Hem de taleplerinin üç aşağı beş yukarı aynı olduğunu görüyorsunuz ve o baştaki sahiplenmeyi ben TÜSİAD ayağında da çok gözlemlemiyorum, açık konuşmak gerekirse. Ve daha iktidara yakın olan sermayenin belki de o reprezent edildiği, temsil edildiği bu MÜSİAD ayağında da çok ciddi bir huzursuzluk olduğu aşikar. Bir yakınlaşma, bir yakınsama var yani. Convergence dediğim zaten.
İyi bir şey mi bu? Size.
Bunu olumlu bir gelişme olarak görüyorum. Bir kere her şeyden önce sermayenin makuliyet çizgisinde hareket ettiğine dair bize bir sinyal verir bu. Hiçbir şey vermiyorsa bile. Siyasi sahiplerden bir tık uzaklaşılarak artık daha reel dünyaya ilişkin durumları kendilerine dert edinmeye başladıkları evreni işaret ettiği için, hiçbir şey için olmasa bunun için umutlu bir gelişme olarak görüyorum. Diğeri de zaten bu tarihsel süreç içerisinde sermayenin bu denli aslında birbirine kırdırılmış olması diyeyim, çok suni bir siyasi anlatı üzerinden oldu. Yandaş olanla olmayan diye bir kategorizasyona gideceğimiz zaman, bunun bize hep anlatılan ve tarihsel analizlerde gördüğümüz şekliyle kimlikler, bir takım kültürel hassasiyetler falan ekseninde değil, tamamen ölçek ekseninde olduğunu görmek mümkün. Çok büyük isimler, orta ölçekli isimler ve işte küçük işletmeler. Yani aslında taksonomi böyle çok daha sağlıklı anlaşılabilir. Zaten çok çok büyük ölçekli bir iştirakiniz varsa herhangi bir iktidara karşı hareket etmek diye bir lüksünüz de olmuş olmuyor. Tabii. Yani günün sonunda. Hani orada yandaş sermaye dediğimiz şey aslında bir elin parmaklarını geçmeyecek, çok bilinen artık aleni.
Elon Musk gibi.
Elon Musk gibi bazı arkadaşlarımız. Ama onun haricinde biraz daha aslında real dünyaya indiğiniz zaman bu insanların temel hedefinin, temennisinin fabrikanın dumanı tütmeye devam etsin. Bir makine daha alabilsin, bir işletme daha açabilsin. Birçoğu çünkü zaten jenerasyonel işletmeler, bunların birinci jenerasyon neredeyse yok gibi bir şey yani. Belli bir cironun üstüne çıktığınızda gördüğünüz iştiraklerden bahsediyorum. Hep ikinci nesil, üçüncü nesil. Benim sıklıkla adına girişimci deliliği dediğim, aslında malı mülkü satıp mevduata koysan beş nesil doyar ama bir şekilde orada bir legacy dediğimiz bir işte kendi adını devam ettirme kaygısıyla bir şekilde ticarette kalmak isteyen ve bunun için yol arayan, daha organik çalışan bir yapıdan bahsediyoruz. İnsanların sıklıkla merkez sağ opportunizmi diye tarif ettikleri şey tam olarak budur günün sonunda. Yani şu anki koşullar ne ve ben bu koşullardan maksimum faydayı nasıl sağlayabilirim benim iştirakim için. Orada çok organik bir refleks var ister istemez.
Trafikin ortak kanısı da Türkiye'nin gittiğin yolun yol olmadığı veya sokağın çıkmaz olduğu mu?
Sokağın çıkmaz olduğu ama o sokağın çıkılır hale gelmesi için de böyle dağıyla deve değil yapılacak olan şey aslında bakacak olursanız. Türkiye bunların hepsini vakti zamanında tatbik etti. En basitinden bir kalkınma stratejisi, bir bölgesel kalkınma stratejisi dediğimiz hadise mesela yok ya şu anda elimizde. Bu bölgesel kalkınma stratejisi dediğimiz şeyin içerisinde şüphesiz ki Türkiye'nin farklı yerlerinde yaşayan insanların refah düzeyini artırmaya dönük bir takım politikalarını dizayn etmesi var. Ancak oradaki en temel aslında dikkate alınacak husus bizim bu bahsettiğimiz üreticilerin katma değer üreten veya katma değer üretmek için rızası olan, arzusu olan sermaye sahiplerinin bunu bir takım coğrafyalarda bir takım insani ilişkiler üzerinden yaptığı gerçeği. Ya Türkiye kadar açık hesapla iş yapılan bir ülke bulamazsınız. Bunu herhangi bir sanayi bölgesine gittiğinizde şaşkınlıkla izlersiniz. Çek dediğimiz inovasyon Türkiye'de hala çok geçer akça baktığınızda. Erzurum'da kesilmiş bir çek yolunu Edirne'de bulur. Çok güven üzerinden işleyen bizim bir sanayimiz, hakeza turizmimiz, tarımımız var baktığında. Ve bu insanların umutlu olması ekonomide çok tektonik bir değişimle ancak mümkün olacak. Yani o yüzden faizler 5 puan daha yüksek, 6 puan daha aşağı. Asgari ücret %30 artırılmadı da %28 artırıldı. Yok %35 olsaydı şöyle olurdu, böyle olurdu. Artık biz böyle bu 5-10 puanlık marjları çoktan geçtik. Yani ben çok sıkıntılı buluyorum bu kadar aslında rakamların detayı üzerinden Türkiye'deki iktisadi ahvali anlamaya ve anlatmaya çalışmayı. Bunu da böyle bir kabiliyet eksikliğinden yapmaktan kaçınıyormuşum gibi olmayayım diye yer yer yapıyorum. Sırf sinyallemek için ben de yapmak durumunda kalıyorum ister istemez. Ancak gerçekten reale indiğinizde, reel ekonomiye baktığınız zaman bunun artık bir karşılığının olmadığını göreceksiniz.
Şunun bir anlamı yok o zaman. Merkez Bankası enflasyon raporu çıkıyor. İşte enflasyon hedefi 27'den 31'e revize edildi veya 23'e revize edildi. Bunun bir çok büyük bir anlamı yok. Bir değişkendi yani. Majör bir değişkendi.
Anlamı olmadığı gibi bu revizyonlar aslında tam olarak bu güven bina edilmesi, umut edilen güven açısından çok sıkıntılı tabii. Tekrar ediyorum. Kasım ayında o yılın enflasyon tahmininin güncellenmiş olması zaten başlı başına bir garabettir.
Büyük bir değişim lazım diyorsunuz.
Ekonomi değişimle nefes alır. Ben ciddi bir iktidar değişimi olmadığı sürece müstakil isimler üzerinden veya kurumlar üzerinden bir iktisadi anlatının insanların duygu dünyasında çok büyük değişikliklere yol açacağına inanmıyorum.
Bakalım. Peki artık kapatıyoruz. Sonuna geldik. Ben rezerv işine biraz konuşmak istiyorum. Şimdi çünkü iktidarın en büyük başarı hikayenden birisi kendinin anlatısı olarak rezervdeki artış. Hı hı. Özellikle bu 128 milyar dolar nerede muhalefeti gerçekten etki yaratmış nadis muhalefet kampanyalarından bir tanesiydi. Sonra işte seçime kadar çok eksik 70'lere 67'ye kadar düşen bir rezerv vardı. Ve bunun birçok iktisatçı bize de çıkan iktisatçı hatta ben de soruyorum onunla kendilerine. 3-4 sene önce toparlanamayacağı hatta iktidar değişimi olmazsa belki de hiç toparlanamayacağı söylenirdi. Ama bugün geldiğimiz tarihte toparlandı. O yüzden de büyük bir başarı hikayesi olarak anlatılıyor. Burada iktidar bu konuya odaklanmasının sebebi bu siyasi argümanı yok etmek mi yoksa başka bir motivasyon mu?
Şimdi az olan çok da olabilir, çok olan az da olabilir diye başlayalım. Yani rezervde tartışmasız yaşanan iyileşme, kağıt üzerinde işte dediğim gibi şıkır şıkır bir rezervimizin olması birçok kesim tarafından, sadece iktidara yakın olan iktisatçılar değil, bizim cenahtan da çok fazla isim tarafından alkışlandı şüphesiz. Fakat burada yine iki şeye bakmamız lazım diye düşünüyorum. İlki bu rezervdeki iyileşmeyi ne şekilde sağladık? Yani sabit kur politikası olmasaydı bu rezervde iyileşme bu hızda ve bu raddede gerçekleşir miydi? Şüphesiz hayır. Kısa vadeli para girişleri, kapı duvar yıkan carry trade mevzusu burada çok önemli rol oynadı ve hızlı giren para hızlı da çıkabilir. Yani burada aslında rezervi kutlarken diyeyim, bunun ne kadar kırılgan bir rezerv olduğunu da anlamamız lazım. Bir diğer konu da bunu yaparken toplumda yaratılan tahribatın neye işaret ettiği. İşte en son Tayyip Bey şeyden bahsetti. Satın almama özgürlüğü. Boykot. Satın almama özgürlüğü diye bir şeyden bahsetti. Satın almama özgürlüğü böyle bir kutsiyet halinde. Aslında tüketim yapmayarak da bu sürecin ya da tüketim azaltılarak da bu sürecin mitige edilebileceği, işte sönümlendirilebileceği, biraz bizim de üzerimize düşen vazifeler olduğu vesaire anlamında. Bu hafta çıkacak olan Oksijen'deki yazımda yazdım. Bu bir türlü iktisadi nekrofilidir. Toplumu yaşatmayacak yapmayarak yöneten bir yapıdan bahsediyoruz. Yani tüketme demek senin insanına. Hele ki zaten tükettikleri şeyler çok temel, yaşama dair çok temel ihtiyaç kalemleriyken, burada rezervler gibi daha abstrakt bir şeyi iyileştirmek için yine gerçek insanların gerçek hayatlarındaki tüketimlerine ket vurmak demek yaşamayın siz. Yani bu bir nekrofili aslına bakacak olursanız. Yaşanmayan hayatlar. Şimdi biz bunu sadece kendimiz açısından düşünmüyoruz. 20'li yaşlarında mesela 5 sene tüketimini ertelemek zorunda kalan genç bir arkadaşı düşünün. Ya da işte 30'larında bir aile kurmak isteyen bir insanı düşünün. Ya da işte bir işletme açmak isteyen, girişimci zekası olan ve iyi bir fikri olan bir insanı düşünün. Hadi öteleyelim. Tamam öteleyelim ama yani ötelediğimiz şey böyle sadece kağıt üzerinde balance sheet, işte Excel dosyalarındaki rakamlar değil şüphesiz. Yani bunların ötelendiği bir dünyada Türkiye aslında yaşamdan feragat etmiş oluyor. O yüzden rezerv böyle büyüdü, çok iyi oldu. Bu rezervi bu kadar bu raddede büyütmek istiyor olmalarındaki temel sahinde ben olası bir seçim sürecinde çok ciddi bir seçim ekonomisi işletmek temennileri olduğunu düşünüyorum.
Tüketim patlatmak yani.
Tüketimi patlatmak. Gerekirse tüketimi de patlatabilirler. Yani yarın sabah çok başka bir şey uyanabiliyoruz ya biz zaten. Türkiye'de en öngörülebilir şey öngörülmezliğin kendisi. Yani işte 2026 konuşuluyor. Bence 2027'den önce bir seçim olmayacak diye düşünüyorum ben. Bir 6 aylık çok agresif bir seçim ekonomisini işletmek için güzel böyle çiçek ve bir rezervimiz olsun istendiği aşikar. Bu esnada da işte orada başka türlü bir yangın yaratıldı.
Seçime kadar zaten konuşuruz da ben şu bitirirken şu tüketim kısmını konuşmak istiyorum. Şimdi AK Parti'nin zaten temel ekonomi politikalarından bir tanesi, 25 senelik AK Parti iktidarı neredeyse, iç tüketime dayı olduğunu biliyoruz. Yani iç tüketimi işte 2000'lerin başında 2012'ye kadar TL'nin değerli olması ve tüketimin artması, konutta bir tüketim, konut piyasası ve iç tüketim güçlü tutarak büyümeyi seven bir iktidar zaten. Bugün geldiğimiz yerde tüketmeyin diyor. Bu tüketmemek gerçekten bir tercih olabilir mi? Yani toplumsal sınıf tüketmeyerek fiyatları düşürebilir mi?
Ya bu garip bir medeniyet iddiasına dönüştü aslına bakacak olursanız. Yani AK Parti'nin iç talebe yaslanarak ekonomik büyümeyi realize ettiği senelerde de biz böyle dünyada olup bitenden ari bir iktisadi hayatı yaşamıyorduk. İnanılmaz parasal genişlemenin yaşandığı dünyanın her yerinde bir dönemde ucuz çok para. Fazla sıcak para vardı. Ve bu sıcak para ülkede yatırıma dönüşsün isteniyorduysa bunu iki kanaldan yapabilirsiniz. Ya ihracatınızı artıracak yatırımlara yöneleceksiniz ya da gerçekten içerideki talebi artıracaksınız. Yani bu, o yüzden böyle çok bir medeniyet vizyonuyla, yeni bir ülke vizyonuyla aslında atılmış hamleler değil. Her ne kadar babacanlı yıllar çok övülse de orada aslında global sistemin de facto bir sonucuyla karşılaşıldı Türkiye'de. Bence asıl şu anki durum onların tam kafasındaki Türkiye anlatısına daha uygun. Yani zaten gitme ya tiyatroya, sinemaya gitme. O arabaya da binmeyiver. İşte o ayakkabıyı da 2 sene sonra alsan ne olur? Tatil dediğin ne gerek var? Tatile de gitmeyiver. Alkol tüketme zaten. Hani ÖTV'sini vesairesini baktığın zaman. Bir araba kendin alıyorsan bir araba bana ver. Veremiyorsan alma. Kendine de alma. Orada başka türlü bir şimdi bir medeniyet iddiasıyla
hareket edildiğini. Ama devlet çok büyük proje yapsın mesela aynı şekilde.
Devlet çok büyük projeler yapsın. Aslında belli bir kesim de tüketmeye devam edebilsin zaten. Tüketimi tamamen öldürmek isteyen bir ekonomi vizyonunun atacağı adımlar değil bu geçtiğimiz 18 ayda izlediğimiz hikaye. Çünkü bir taraftan da anormal bir tüketimde artış var tekrarlamak gerekirse. Evet. Takriben %10-15'lik bir bandına denk gelecek popülasyonun kesim tarafından. Ama diyor ki yani toplumun büyük bir kesimine azla yetin. Yani azla tamah et.
Yaşama. Diğeri de ekonomiyi döndürsün.
Diğeri de ekonomiyi döndürsün.
Çalışır mı?
Çalışmadığı aşikar. Yani çok başarısız bence. Nasıl bu kadar pozitif bir karne tahsis edildi diye düşünecek olursanız Mehmet Bey tarafından. Çok trajikomik bir durum var yani. %44 ile enflasyonu bitirdiğimiz bu kadar tedbirlerin alındığı para politikasında bir dünyada işin sadece para politikasıyla çözülmediği bir kez teyit edilmiş oldu. Biz burada tekrar tekrar söylediğimiz üzere. Çünkü maliye ve hazine tamamen başka sahiplerle, tamamen siyasi sahiplerle idare edildiği için orada aslında hiçbir anlamda değişiklik olmadığı için. Bu böyle olmuyormuş. Bunu görmüş olduk. Bunu teyit etmiş olduk bir taraftan. Diğer taraftan da aynı şeyi tekrar ederek farklı sonuç beklemek tabii ki de çok mantıksız. O yüzden de sorduğun sorunun cevabı hayır. Yani sadece toplumun bir kesiminin talebinin gırtlağına çökerek yeni bir ekonomik anlatı bina etmek mümkün değil.
Son olarak şunu soruyorum. Dedin ki işte sanayiciler, büyük şirketler farklı yerlerde olsa da artık yaklaştıklarını görüyorum. Ve bu da pozitif bir şey aslında. Peki vatandaşta böyle bir şey var mı? Yani sonuçta polarizasyon vatandaş düzeyinde çok daha yüksek yani iş dünyasına göre. Ama sorunlar da ortak. Hüsaydın yani hiçbir toplumsal kesim bunların azade değil. Yani aynı sınıftaysan, aynı toplumsal katmandaysan AKP'li de olsan, CHP'li de olsan, DEM'li de olsan, MHP'li de olsan bunu yaşıyorsun benzer şekilde. Orada bir yakınlaşma evet ya bizim dertliğimiz esasında ortaklaştı duygusu var mı sence? Tabii bu gözlemsel olarak bir şey.
Ya gözlem bir taraftan da işte anketlere çok fazla teveccüh göstermemekle beraber çünkü çok temporal aslında sonuçlar veriyor. Yani hep tabii. Snapchat dediğimiz bir anın resmini fotoğraf aldığı için. İnsanların önemsediği konular listesinde ekonominin hep başı çekmesi ve açık ara başı çekmesi ister istemez en azından dertlerde müşterekleşme gibi bir durumun olduğunu bize gösteriyor. Ama burada da yine maalesef optimist bir yerden bitiremeyeceğim. Toplumsal amnezinin ne kadar kronik olduğunu anlamak lazım. O kadar uzun süredir o kadar az ve kalitesiz tüketerek yaşayan bir nüfustan bahsediyoruz ki. Birincisi yani bu durumu gerçekten kanıksadıklarına inanıyorum. İkincisi de olası bir iyileşme halinde. İyileşmeden kastettiğim de bu arada gerçekten asla bir strüktürel iyileşmenin, yapısal bir iyileşmenin olmayacağına kaniyim ve fakat bir seçim ekonomisi işletildiği takdirde bir takım kaynak aktarımlarıyla günlük hayatlarında yaşayacakları iyileşmeye referans veriyorum burada. Bir ani iyileşme halinde bir 6 ay içerisinde falan bir yeni amnezi yaşanılıp o önem verilen konular sıralamasının hızlı bir şekilde değiştiğini ve veya hala ekonomi bile olsa en mühim konu bir sonraki konu her neyse o gün yaratılan suni gündem içerisinde ondan çok da böyle önemli bulmadıkları bir noktaya gelebilir gibi geliyor. Genç kesim hariç ama bunu programdan önce de konuşmuştuk. Bence orada çok kanıksanmış bir gerçek var. Yani gençliğin çalınması anlatısı evet. Var. Yani artık ben 20-30 yaş bandındaki seçmenin kolay kolay ulufeyle ikna edebileceğini düşünmüyorum dürüst olmak gerekirse ama üzülerek söylemeliyim ki en çok bu işin ceremesini çekiyor olmasına rağmen mesela emekliler için aynı optimizmde değilim.
Emekliler bugün düşünüyor. Gençler daha çok geleceği düşünüyor.
Yani bir çift maaşa bakar günün sonunda gibi hissediyorum. En azından belli başlı coğrafyalarda yaşayan insanlar için. Hakeza işte asgari ücretli çok ciddi bir kesim için aynı şey söylemek mümkün. Çiftçi için aynı şey söylemek mümkün. Kırsalda, taşradaki nüfus için aynı şey söylemek mümkün. Yani orada bir maalesef biz Türkiye siyasetinin amneziyle çok sıklıkla sınanan bir toplumuz. Ve nasıl bir strateji güttüklerini de göreceğiz. Ama bu rezerv obsesyonuyla bir para politikasının işletiliyor olması bize tabii gelecek bir kısa süreli refah hikayesine hazırlandıklarını işaret ediyor diye düşünüyorum.
Evet. Rezerv de hak için var. Hakkımız bu kadar. Bize harcasına da. Çok teşekkür ederiz. Konu çok oldu. Ederim. Biraz uzadı. Umarız 6 ay ara vermeyiz bir dahaki.
İnşallah. Çok teşekkür ederim.
Görüşmek üzere. Teşekkürler.